Ayrım 8, 2 dakika kuralı. Robert Grace, sayfa 82. Holman anlamıştı. Juarez'in kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu adamı öldürdüğünü kesinlikle anlayabiliyordu. Fakat onu rahatsız eden bu değildi. Başka zanlı var mı?
Başka zanlı yok. Juarez tek başına hareket etti.
Juarez'in bu cinayetleri tek başına işlemiş olması mantık dışı. Memurların orada olduklarını nereden biliyordu, onları nasıl buldu? Bir sokak serserisi nasıl olur da silahlı dört polis haklar ve onlar tek el bile ateş edemezler? Holman sesini yükselttiğine pişman oldu. Random tedirgin olmuştu. Ağzını büzdü ve sanki birisi veya bir şey kendisini bekliyormuş gibi saatini kontrol etti. Bir karar verdi ve Holman'a baktı. Gizlenmesine imkan verecek köprü desteklerinden faydalanarak doğu yönünden gelmiş, onlara bu şekilde yaklaşmış. Ateş etmeye başladığında polislerden tam olarak 10 metre uzaktaymış. 12 kalibrelik saçma atan Benelli savaş silahı kullanmış. İri saçmanın ne olduğunu bilir misiniz Bay Holman? Holman başını evet anlamında salladı, midesi bulandı. Memurlardan ikisi arkalarından vurulmuşlar. Bu da onların Juarez'in yaklaştığını fark etmedikleri anlamına gelir. Üçüncü memur büyük bir olasılıkla arabasının kaputunda oturuyordu. Sıçradı, döndü ve başından vuruldu. Dördüncü polis silahını çekmiş ama ateş edemeden ölmüş. Hangisinin oğlunuz olduğunu bana sormayın Bay Holman, size söylemeyeceğim. Holman üşüdü, nefesi daralmıştı. Random yine saatini kontrol etti. Bütün kovanlar aynı silahtan çıktığı için ateş edenin bir kişi olduğunu biliyoruz. O kişi Juarez'di. Bu video kaset onun kıçını kurtarmak için beceriksiz bir girişim. Size gelince sizi serbest bırakacağız. Bu oy birliğiyle verilmiş bir karar değil ama gitmekte özgürsünüz. Sizi arabanıza bırakmalarını sağlayacağız. Holman ayağa kalktı ancak hala soracağı sorular vardı ve hayatında ilk kez polis merkezinden çıkmakla acele etmiyordu. O orospu çocuğunu bulma konusunda hangi aşamadasınız? Onun hakkında bilginiz falan var mı? Random Vukovic'e baktı. Vukovic'in yüzü ifadesizdi. Random tekrar Holman'a baktı. Onu bulduk. Warren Alberto Juarez bu akşam saat 6:20 geçe kendi silahından çıkan bir kurşunun açtığı yarayla ölmüş olarak bulundu. Vukovic gıdısına dokundu. Oğlunuzu öldürmekte kullanılan silah tam buradan ve kafasını havaya uçurmuş. Silah hala elindeydi. Random bir kez daha elini uzattı. Holman aldığı haberden dolayı uyuşmuştu ve kendisine uzatılan eli otomatik olarak sıktı. Üzgünüm Bay Holman. Dört memurumuzu böyle kaybettiğimiz için gerçekten çok üzgünüm. Bu kahrolası bir utanç. Holman yanıt vermedi. Onu bütün akşam burada alıkoymuşlardı ve Juarez ölmüştü. Öyleyse ne halt etmeye bana karısının Juarez'in nerede olduğunu bilip bilmediğimi ve ne yapacağımı sordunuz. Bayan Juarez'in bana yalan söyleyip söylemediğini öğrenmek için işlerin nasıl yürüdüğünü bilirsiniz. Holman öfkesinin giderek arttığını hissetti ama bastırdı. Random kapıyı açtı. Bu konuyu açıklığa kavuşturduğumuzdan emin olalım. Bayan Juarez'e gitmeyin. Kocası ölmüş olabilir ama o hala süren bir soruşturmanın bir parçası. Onun da cinayetlere karıştığını mı düşünüyorsunuz?
Kocasının kaçmasına yardım etti. Daha önceden haberdar olup olmadığı gerçeği henüz saptanmış değil. Bu işe tekrar karışmayın. Oğlunuzu kaybettiğiniz için sizi serbest bırakıyoruz. Fakat sabrımız artık tükendi. Sizi bu odaya tekrar alırsak Bay Holman, hakkınızda suç duyurusunda bulunur ve dava açılmasını sağlarım. Birbirimizi anlıyor muyuz?
Holman başıyla onayladı.
Rahat durun Bay Holman, adi herifi bulduk.
Random yanıt vermeden odadan çıktı. Vukovic kendisini duvardan kazıdı ve birlikte tatsız bir deneyim yaşamış iki dost gibi hafifçe Holman'ın sırtına vurdu.
Haydi gel dostum, seni arabana bırakayım.
Holman dışarı çıkan Vukovic'in peşinden gitti. 11. Kısım. Holman Maria Juarez'in evinin önünden geçip arabasını almaya giderken kadını düşündü. Diğer izleme ekibine baktı ama orada değillerdi. Vukovic, Random kadını rahatsız etmen konusunda ciddi Holman, kadından uzak dur dedi.
Kasetin uydurma olduğunu söylüyorsunuz. Sanırım uydurma ama kadın bana samimiymiş gibi geldi.
Uzman görüşün için teşekkürler. Şimdi bana şunu söyle, banka soymak için sırada beklerken sen masum gibi mi, suçlu gibi mi görünürdün?
Holmes soruyu duymazlıktan geldi.
Vukovic, ben bir puan, Holmes 0 dedi.
Hurdanın yanında durdu ve Holmes kapıyı açtı.
Getirdiğin için teşekkür ederim. Belki araba kullanmana izin vermek yerine seni evine bıraksam iyi olur, ehliyetim bile yok.
Salıverildiğimde duyduğum ilk şey Richie'nin öldürüldüğüydü. Aklım motorlu taşıtlar dairesinden daha başka şeylerle meşguldü.
Ehliyet işini hallet, pislik etmiyorum. Eğer seni durdururlarsa başın derde girer.
Yarın, ilk iş.
Holmes sokakta durdu ve Vukovic'in uzaklaşmasını izledi.
Maria Juarez'in evine baktı. Pencerelerde ışık vardı ve muhtemelen kuzenler evdeydiler.
Holmes hangi konuda konuştuklarını merak etti.
Polisin kocasının ölmüş olduğunu haber verip vermediğini merak etti.
Holmes kendi kendine bunun umurunda olmadığını söyledi ama o küçük evin acıyla dolu olması canını sıktı. Arabasına binip eve doğru yola koyuldu.
Neyse ki durdurulmadan motele vardı ve Perry'nin arabasını dar yolda bıraktı.
Perry uyanıktı ve bekliyordu.
Holmes lobiye girdiğinde masasında arkaya yaslandı, kollarını kavuşturdu, bacak bacak üstüne attı ve yüzünü buruşturdu.
O kadar gergindi ki Holmes'a içeri giren ilk böceğin üzerine atlayacak bir örümceği anımsattı.
''Perry, beni mahvettin.'' dedi. ''Ne kadar ceza ödemek zorunda kaldığımı biliyor musun?''
Holmes'un da morali bozuktu, ilerledi ve doğruca Perry'nin masasının kenarına yerleşti.
''Senin ve cezalarının canı cehenneme. Aranan bir arabayla dolaştığımı bana söylemeliydin. Bana, beni hapse tıkabilecek bir bok parçası kiraladın.
Senin de canın cehenneme. Benim o cezalardan haberim bile yoktu. Arabayı senin gibi adamlar kullanıyorlar, bana haber bile vermiyorlar. Şimdi lanet olsun, elimde bir makbuzla kala kaldım. 2418 dolar.
Onlara arabayı alıkoymalarını söylemeliydi. Bombok bir araba.
Arabayı hurdaya çıkaracaklar. Çekici ve hurdalığın parasını da benden alacaklar. Trafiğin en yoğun saatinde şehre inip paraları bayılmak zorunda kaldım.
Holmes Perry'nin parasını geri almak için can attığını ama bunun geri tepmesinden korktuğunu biliyordu.
Olayın Gail Manelli'ye yansıması halinde Gail Perry'nin yasalara aykırı olarak ve bilerek ehliyetsiz kişilere arabasını kiraladığını öğrenecekti.
O zaman da cezaevleri bürosunun kendisine yönlendirdiği kiracıları kaybedecekti.
Holmes, talihsizlik, ben de şehir merkezindeydim, kahrolası araban yüzünden. Televizyonumu getirdin mi?
Odanda.
Çalınmasa iyi olur.
''Boşuna sızlanıp durma, bak televizyon odanda, kulaklarını dört aç, resepsiyon kapalı.''
Holmes basamakları çıkmaya başladı.
''Hey, bekle bir dakika, sana birkaç mesaj var.''
Holmes, Richie'nin karısının en sonunda aradığını düşünerek hemen canlandı. 180 derece dönerek Perry'nin masasına giderken Perry sinirli görünüyordu.
''Gail aradı, onu aramanı istedi dostum.''
''Başka kim aradı?''
Perry elinde bir not tutuyordu ama Holmes kağıtta yazılı olan şeyi göremedi.
''Perry, şimdi dinle. Gail'la konuş ama ona kahrolası arabadan söz etme. Senin araba kullanmaman, benim de sana o arabayı kiralamamam lazım. İkimizin de başını derde sokmaya gerek yok.''
Holmes kağıda uzandı. ''Hiçbir şey söylemeyeceğim. Diğer arayan kimdi?''
Holmes kağıdı yakaladı ve Perry almasına izin verdi.
''Mezarlıktan bir kadın, neyle ilgili olduğunu bildiğini söyledi.''
Holmes notu okudu, bir adres ve bir telefon numarası vardı.
''Richard Holmes,
42 Berkeley Drive, No 216, Los Angeles, California, 90024, telefon numarası 310-555-2817.''
Holmes, Richie'nin annesinin cenaze masraflarını ödediğini zaten tahmin etmişti fakat bu not tahminlerini doğrulamıştı.
''Başka arayan oldu mu? Bir telefon daha bekliyordum.''
''Sadece bu. Senin yüzünden o lanet olası faturaları ödemeye gittiğimde arayan olmadıysa tabii.''
Holmes kağıdı cebine koydu. ''Araba yarın yine lazım olacak.''
''Tanrı aşkına Gail'a hiçbir şey söyleme.''
Holmes cevap verme zahmetine katlanmadı. Yukarı çıkıp televizyonu açtı ve 11 haberlerini beklemeye başladı.
Televizyon 20 sene öncesinden kalma ve Amerikan malıydı. Ekranda puslu hayaletler geziniyordu. Holman hayaletlerin kaybolması için antenle boğuştuysa da hayaletler gitmediler. Daha da beter hale geldiler.
12. Kısım. Holman ertesi sabah saat 5'i çeyrek geçe yataktan kalktı. Berbat şilte ve rahatsız uyku yüzünden sırtı ağrımıştı. Somya'nın yaylarıyla şilte arasına bir tahta yerleştirmeye veya şilteyi yere indirmeye karar verdi. Lompok'taki yataklar bile daha iyiydi. Gazete ve çikolatalı süt almak için aşağıya indi. Sonra da bir gece önceki gelişmeleri öğrenmek için gazeteyi okumak üzere odasına çıktı. Gazetedeki haberlere göre Juarez'in cesedi 3 çocuk tarafından Cypress Park'ta evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki metruk bir evde bulunmuştu. Gazete harap bir evin önünde arkalarındaki polis memurlarıyla poz veren 3 çocuğun fotoğraflarını basmıştı. Polislerden biri Random'a benziyordu ama fotoğraf Holman'ın emin olamayacağı kadar fluydu. Terk edilmiş evin yakınlarında oturan bir komşu cinayetlerin ardından sabahın erken saatlerinde silah sesi geldiğini bildirmişti. Holman adamın silah seslerini duyar duymaz neden aramadığını merak etse de üzerinde durmadı. Kişisel deneyimlerine dayanarak insanların duydukları şeyleri her zaman bildirmediklerini biliyordu. Sessiz kalmak bir hırsızın en iyi arkadaşıydı. Hem çocuklar hem de polisler tarafından olay yeriyle ilgili olarak yapılan açıklamalara göre Juarez sırtı bir duvara dönük olarak yere oturmuştu ve elinde 12 kalibrelik bir tüfek vardı. Adli tıptan bir temsilci Juarez'in çenesinin altından yukarı doğru ateş edildiğinde başından aldığı ağır yara nedeniyle hemen öldüğünü bildirmişti. Holman Random'ın tarifinden tüfeğin kısa olduğunu ve Juarez'in tüfeği kolayca çenesinin altına dayayabileceğini biliyordu. Holman cesedi gözünün önünde canlandırdı ve Juarez'in parmağının tetik kabzasına sıkıştığına, aksi halde tüfeğin geri tepeceğine karar verdi. İri saçmalar başının üst kısmını havaya uçurmuş ve çok büyük bir olasılıkla yüzünü de parçalamıştı. Holman cesedi kolayca gözünün önüne getirebildi ama bu konuda onu rahatsız eden bir şey vardı ve bunun neden kaynaklandığından emin olamıyordu, okumaya devam etti. Yazının birkaç paragrafında Warren Juarez ve Michael Fowler arasındaki bağın açıklaması yapılmıştı. Ancak Holman'ın Random ve Vukovic'den öğrendiklerinin dışında herhangi yeni bir şey yoktu. Holman müebbet hapse mahkum olanların kardeşlerinin ölümünden daha sudan sebeplerle adam öldürdüklerini biliyordu. Onur kavramlarının daha değişik bir tepki vermesine gerek duymayan eski çete mensupları bir kez bile pişmanlık hissetmezlerdi. Juarez'in ölüm yönteminde kendisini rahatsız eden şeyi fark ettiğinde Holman bu adamları düşünüyordu. İntihar etmek Maria Juarez'in anlattığı adama uygun değildi. Random, Juarez ve karısının video kayıtlarını cinayetlerden sonra yaptıklarını öne sürmüştü. Random haklıysa eğer cinayetleri Juarez işlediyse, ertesi sabah kızını eşeğe bindirdikten ve kameraya poz verdikten sonra metruk eve kaçmış ve umutsuzluğa kapılarak kendisini öldürmüştü. Kameraya poz vermek ve eşek turları insanı intihara götürmezdi. Kardeşinin öcünü aldığı için arkadaşları ona hayran olacaklar ve kızını bir kraliçeymiş gibi koruyacaklardı. Hayatının geri kalan kısmını parmaklıkların arkasında geçirecek olsa bile Juarez'in yaşamak için çok nedeni vardı. Saat 6 haberleri aynı hikayeyle açıldığında Holman hala bu konuyu düşünüyordu. Holman bir gece önce hala sorgulanmaktayken yapılan basın toplantısının band kaydını seyretmek için gazeteyi bir kenara bıraktı. Konuşmanın büyük bir bölümünü yine müdür yardımcısı Donnelly yapmıştı. Ama Holman bu kez arka plandaki Random'ı tanıdı. Telefonu çaldığında Holman hala televizyonu izliyordu. Ani ses onu şaşırttı ve şoke olmuş gibi sarstı. Bu bankada tutuklanmasından beri aldığı ilk telefondu. Holman tereddüt ederek cevap verdi. Alo. Kardeşim, senin hapiste olduğunu sanıyordum. Dostum, yakalandığını duydum. Holman önce duraksadı, sonra da Chee'nin ne demek istediğini anladı. Dün geceyi mi kastediyorsun? Orospu çocuğu Holman. Ne demek istediğimi sanıyorsun? Bütün mahalle senin yakalandığını görmüş dostum. Irzına geçtiklerini düşündüm. Orada ne yapıyordun? Kadınla konuştum. Kapıyı çalmak kanuna aykırı değil ki.
Lanet olası orospu çocuğu, seni pataklamak için bizzat oraya gelmeliyim. Beni böyle endişelendirdiğin için canına okuyacağım dostum, canına okuyacağım.
Ben iyiyim kardeşim, benimle sadece konuştular.
Avukata ihtiyacın var mı, ayarlayabilirim.
Ben iyiyim dostum.
Herifi sen mi öldürdün?
Benim bu konuyla ilgim yok.
Kesinlikle senin öldürdüğünü düşündüm dostum.
O kendini öldürdü.
Şu intihar palavrasına inanmıyorum. Onu senin geberttiğini düşündüm.
Holman ne diyeceğini bilemediği için konuyu değiştirdi. Hey Chi, günde 20 dolar ödeyip bir herifin arabasını kiralıyorum ve bu beni öldürüyor. Bana bir araba ayarlayabilir misin?
Tabii kardeşim, ne istersen.
Ehliyetim yok.
Ben senin adını halledebilirim. Tek ihtiyacımız olan şey fotoğraf.
Motorlu taşıtlar dairesinden gerçek bir ehliyet.
Ben hallederim kardeşim. Fotoğraf makinem bile var.
Çiğ zamanı amcaları için sahte ehliyetler, yeşil kartlar ve sosyal güvenlik kartları yapardı. Hala becerikli olduğu belliydi. Holman daha sonra Çiğ'ye uğratmak üzere program yaptı ve telefonu kapadı. Duş yaptı, giyindi ve bir çamaşırhane bulmak niyetiyle giysilerini market torbasına tıktı. Odasından çıktığında saat 7'ye 10 vardı. Richie'nin adresi UCLA yakınlarında Westwood'daki Wilshire Bulvarı'nın güneyinde 4 katlı bahçeli bir apartmandı. Adres Donna'nın 2 yıl önce gömüldüğü tarihteki adres olduğu için Holman gecenin büyük bir kısmını Richie'nin taşınmış olabileceği endişesiyle geçirmişti. Telefon numarasını aramayı düşünmüş fakat Richie'nin karısının onunla temasa geçmek istemediğini göz önünde bulundurarak aramaktan vazgeçmişti. Holman şimdi arar ve ona ulaşabilirse gelini onunla görüşmeyi reddedebilir, hatta polisi bile arayabilirdi. Holman en iyi fırsatın onu erken saatte yakalamak ve geleceğini bildirmemek olduğunun farkındaydı. Tabii hala orada yaşıyorsa. Binanın ana girişi anahtar kullanımını gerektiren cam bir güvenlik kapısıydı. Posta kutuları ve kiracıların konuklarını içeri almaları için kullanılan telefon kapının sokağa bakan tarafındaydı. Holman kutuların yanına gitti ve 216 numarada oğlunun adını bulmayı umarak daire numaralarını inceledi. Buldu. Holman. Donna evli olmamalarına rağmen oğluna Holman'ın soyadını vermişti ve soyadını orada görmek onu duygulandırmıştı. O benim oğlumdu diye düşünerek isme Holman'a dokundu. Göğsünde yakıcı bir ağrı hissetti ve çabucak arkasını döndü. Asyalı genç bir adam okula gitmek üzere çantasıyla kapıdan çıkana kadar Holman güvenlik kapısında yaklaşık 10 dakika bekledi. Holman kapıyı kapanmadan yakaladı ve içeri girdi. İç bahçe küçüktü ve cennet kuşu çiçekleriyle doluydu. Binanın içi bahçeye inen ortak bir asansör veya yanındaki merdivenle ulaşılabilen açık yürüyüş yollarıyla çevriliydi. Holman merdivenleri kullanarak ikinci kata çıktı ve 216'yı bulana kadar numaraları takip etti. Kapıyı hafifçe vurdu, sonra bir kez daha vurdu ve kendisini kendi duygularından korumaya yönelik bir hissizliğe büründü. Kapı genç bir kadın tarafından açıldığında Holman'ın hissizliği kayboldu. Kadının yüzü kapıyı açmaktan çok daha farklı bir şeye konsantre olmuş gibi dikkatli ve kontrollüydü. Zayıf siyah gözlü, ince yüzlüydü ve kulakları belirgindi. Blue jean kumaşından bir şort, açık yeşil bir bluz ve sandalet giymişti. Saçları duştan yeni çıkmış gibi nemliydi. Holman kadının bir çocuğu andırdığını düşündü. Kadın Holman'a meraklı bir ilgisizlikle baktı.
Evet,
ben Max Holman, Richie'nin babası. Holman kadının aklından geçenleri söylemesini bekledi. Onun ne kadar aşağılık bir herif, ne kadar berbat bir baba olduğunu söylemesini bekledi. Ama kadının yüzündeki ilgisiz ifade kayboldu ve onu ilk kez görüyormuş gibi başını eğdi.
Aman tanrım, bu biraz tuhaf.
Benim için de tuhaf, adınızı bilmiyorum.
Elizabeth, Liz.
Sakıncası yoksa sizinle biraz konuşmak istiyordum. Bu benim için çok önemli. Liz kapıyı birdenbire açtı.
Sizden özür dilemeliyim. Arayacaktım ama ben ne diyeceğimi bilemedim. Lütfen içeri girin. Okula gitmek için hazırlanıyordum ama birkaç dakikam var. Kahve var.
Holman Liz'in yanından geçerek içeri girdi ve kapıyı kapatırken salonda bekledi. Holman zahmet etmemesini söyledi ama Liz Holman'ı salonda bırakarak mutfağa gitmiş ve dolaptan iki kupa almıştı bile.
Bu gerçekten çok garip. Özür dilerim, şeker kullanmıyorum. Tatlandırıcımız olabilir.
Sade olabilir.
Yağsız süt var.
Sade lütfen.
Salonu, yemek odası ve açık mutfağı ile büyük bir daireydi. Holman aniden Richie'nin evinde olmaktan dolayı duygulandı. Kendisine bunun kesinlikle bir görev olduğunu, sorularını sorup oradan gideceğini söylemişti ama şimdi oğlunun hayatı gözlerinin önündeydi ve bununla dolmak istiyordu. Birbirlerine uymayan bir kanepe ve koltuk, köşedeki sehpanın üzerinde duran televizyona çevrilmişti. CD'ler ve DVD'lerle dolu raflar duvarlara dayanmıştı. Green Day, Beck, Jay and Silent Bob Strike Back, duvara gazla çalışan bir şömine yerleştirilmişti ve rafı yan yana duran fotoğraflarla doluydu. Holman rafa yaklaştı. ''Burası güzel bir yer.'' dedi. ''Paramızın yettiğinden daha fazla ama kampüse yakın, çocuk psikolojisi dalında master yapıyorum.'' Kulağa gerçekten hoş geliyor. Holman kendini aptal gibi hissetti ve daha iyi bir şey söylemiş olmayı istedi. Hapisten yeni çıktım. Biliyorum. Salak. Fotoğraflarda Rich ve Liz yalnız ve diğer çiftlerle beraberdiler. Fotoğraflardan biri bir teknede çekilmişti. Bir diğerinde üzerlerinde parlak parkalarla karların üzerindeydiler. Bir başkasındaysa LAPD tişörtü giymiş insanlarla birlikte piknikteydiler. Holman gülümsediğini fark etti ama Donna ve Richie'nin birlikte çekilmiş fotoğraflarını görünce gülümsemesi kayboldu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 94.